بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim، Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşlardaki örnek şahsiyeti, komutanlık yönü. Bu konuda bazı yapmış olduğu faaliyetlerine girmeden İslam'da bazı savaşla ilgili, orduyla ilgili düzenlemeler vardı. Onları bahsediyordum. Bunlar geçen derste maneviyatları yükseltme, takviye etme esası var. O da askerin, savaşacak olan kimsenin maneviyatını yükseltmek, ona hedef vermek, niçin savaşıyor, ne zaman kadar savaşacak, bu savaşında neye dikkat etmesi gerekiyor, canını bu önemli şeylerini feda ederken ne için feda ediyor, bu çok açık, vazıh olması gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam bunu ashab-ı kiramına açık bir şekilde öğretiyordu, gösteriyordu. Ve bu bütün dünya kuvvetleri de, dünyadaki var olan bütün ordular da, komutanları bu şeyi yaparlar. Yani her bir komutan az çok, yani doğru olsun yanlış olsun, askerlerine bir hedef verir. Bir itikad verir. İşte bu karşı taraftakiler kötü insanlar, düşman insanlar. Yalan doğru. İşte bunlar şöyle böyle. Biz bunlarla savaşırken bunun için savaşıyoruz. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ndeki örnek veriyorum komutanlar, PKK ile savaşırken bunlar terörist, kadın, çoluk çocuk öldürüyorlar. Bunlar şunu yaparlar, bunu ederler. Hatta yeri gelir dini de kullanırlar. Bunlar komünist insanlar. Allah tanımaz, peygamber tanımaz. Sanki kendisi Allah, peygamberi çok tanıyor gibi. Yani o yüzden bizim ölülerimiz şehit diyor. Karşıdaki ölüler de murdar gidiyorlar. Aynı şey bu sefer PKK'lı da yapıyor. Bu Türkiye'nin başındaki bu komutanlar, bunlar zalim insanlar. Kürt halkını eziyorlar. Şöyle zulüm yapıyorlar. Biz zulme karşı savaşıyoruz. Kürt halkını korumak için savaşıyoruz. O yüzden bizim ölülerimiz şehit insanlar diyorlar. Karşı taraf murdar gider. Bunu Alman komutanı da böyle yapar, Rus komutanı da böyle yapar, Müslüman komutan da böyle yapar. Yani her bir komutan ne yapar? Askerlerine o inanmış olduğu fikri verir. Aleyhisselatü Vesselam da hak bir peygamber olduğu için ashab-ı kirama niçin savaştıklarını, bunu her zaman ne yapardı? Hatırlatırdı. Gerek Allah'ın ayetlerini okuyarak, gerek teşvik ederek Aleyhisselatü Vesselam bunu sürekli onlara öğretirdi. Evet. Bu yine esaslardan bir tanesi de kafirlere, düşmanlara iyi bir hazırlık içerisinde girmek. Yeterli donanıma sahip olmak. Bu gerek imani yönden, gerek askeri yönden, gerek malzeme yönünden, eğitim yönünden. Yani artık savaşın gerektirdiği her alanda işin hakkını vermek, onlar için hazırlıkta bulunmak, bu nedir? İslam'ın emrettiği, Allah-u Teala'nın emrettiği وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ ayetiyle, yani gücünüzün yettiği kadar, gücünüzün yettiği, neye gücün yetiyorsa Allah-u Teala ondan seni hesaba çekecek. Gücün yetip de yapmadığın yerlerde mukassırsın, Allah katında mesulsun. İslam'da bu esas vardır. O yüzden Müslüman neye gücü yetiyorsa o şekilde hazırlık yapar. Ondan sonra Allah'a tevekkül edip savaşı girer. Allah-u Teala demez sen niye uçak yapamadın? Çünkü ya Rabbi benim gücüm yetti, altındaki şeye kadar yapabildim mesela. Allah-u Teala ondan seni hesaba çeker. Ama öyle bir imkan olur ki artık uçak da yapabiliyorsun. Ama yapmadın mı Allah-u Teala sana kıyamet günde sorar. Sen uçak da yapabilirdin ama niye yapmadın? Niye tembelce davrandın? Evet, Aleyhisselatü Vesselam da bu fikri yine ashab-ı kiramına aşılıyordu. Onlar da güçlerinin yettiği kadar ne yapıyorlardı? Savaşlarda hazırlık yapıyorlardı. Hatta mesela ileriki savaşlarda, bu Fars savaşlarında yabancı şeylerle karşılaşıyorlardı. Mesela fillerle karşılaştılar. İlk defa fillerin olduğu bir savaşa girince tabii Müslümanların atları ürküyorlar. Üstündeki elemanları düşürüyorlar, savaşamıyorlar çünkü alışkın değiller. Hemen orada ne yaptılar? Bir çare buldular. Bu fillere karşı İşte çamurdan fil gibi şeklinde file benzetilen bir heykel yaptılar. Atları bunlara alıştırmaya başladılar. Sonra terkiz yaptılar. İşte biz bu filleri işte vururken neresine vuracağız? Hassas noktaları nereler? Oraların üzerinde artık ketibe hazırladılar. İşte gözleridir, işte ne bileyim şu mıntıkası, bu mıntıkasını vurduğun zaman o fili devre dışı bırakacaksın. Günümüzde belki mesela tanklar, hani bunlara karşı ne yapabiliriz? Bütün imkanlarını kullanıp onların işte tankını, uçağını vesaire kuvvetini nasıl engellersin? Bunun üzerinde çalışman gerekiyor. Evet. Yine bazı düzenlemeler yapılıyordu işte İslami orduda. Bunlardan bir tanesi savaşamayacak insanları savaştan almak ve onları geri hizmetlerde bu yani kullanmak. Sakat olan, zayıf olan, hasta olan ve hatta işte savaşamayacak durumda olan kimseleri geri hizmetlerde kullanmak. Çünkü yani savaşa uygun olmayan bir kimseyi savaşa götürdüğün zaman etrafındakilere yük olacaktır. Bu yanlış bir tertip değildir yani. Doğru tertip kimin nereyi hak ediyorsa onu oraya koymak. Güçlü adam ve de silahı iyi kullanacak olan kişiyi o silahın başına vermek. Bu da İslam'ın emrettiği tertip. Yok işte bu silaha mesela torpilli kimseleri şey yapalım, oturtalım. Yok işte bu amcamın çocuğudur, o yüzden onu şu makama getiren, bu İslam'da büyük bir zulüm olmuş. Emanete ihanet olmuş. O silahın hakkını kim verecekse onu oraya oturtmak, onu o işe vermek. Evet. Tabii bu şu anki bizim başımıza gelen yani kafirlerin tasallutu olan bir savaştır. Yani difa savaşıdır. Fakat fetih savaşlarında önce uyarı yapılır savaşılacak mıntıkalara. Ondan sonra İslam ordusu ne yapar? O mıntıkalara girer. Ama şu anda tabii bizim için geçerli değil. Çünkü şu anda bütün Müslümanlar dünya üzerindeki fetih savaşları yapılmıyor. Tamamıyla difa savaşı. Kendisini kurtarma, toprağını işte kafirlerin tasallutundan koruma savaşları veriliyor. Evet, cihada davet meselesi vardır ki bu yani önemlidir. Aleyhisselatü Vesselam sürekli sahabesini ne yapıyordu? Cihat ile canlı tutuyordu. Zaten gelecek o seriyelerin çıkartılması, kendisinin gazvelere katılması, sahabe-i kiramın hani Medine döneminde hiç boş bırakılmaması, neredeyse her 2-3 ayda bir muhakkak ki bir seriye, bir savaş, bir şey yani askeri bir durum vardır. Dolayısıyla cihada davet etmek, teşvik etmek, bunun için yani şeyi ilamı kullanmak, yani medyayı kullanmak, bunun için hakkını yani ödemeye çalışmak bu İslam'ın emrettiği şey. Evet. وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ diyordu Allah-u Teala. İşte müminleri işte savaşa teşvik et ey peygamber. Hatta hiç kimse kalmasa, yani seninle savaşan kimse kalmasa sen kendin savaş. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكْ. Sen bundan kendini sorumlu tut. Hiç kimse seninle savaşta kalmasa bile, geri çekilseler bile sen bu yoldan, bu davandan geri kalma diye Allah-u Teala emrediyordu. Savaştan geri kalan kimselere ceza verilmesi, onlara güzel bir gözle bakmaması, onları tedip etmek. Maalesef bu günümüzde yapılmadığı için yani çok rahatlıkla adam cihadı bırakıp gidebiliyor. Hatta sadece bırakıp gitme değil, cihadı mücahitleri kötülüyor. Gerek cihat toprağında, gerek gittiği yerlerde. Özellikle günümüzde artık medyayı kullanıyorlar. Kalbinde hastalık olanlar, sabır göstermeyenler, problemli adamlar, kendisinde problemi görmüyor. Ve olduğu cemaatleri sürekli ne yapıyor? Kötülüyor. Cihat toprağını kötülüyor. Mücahitleri kötülüyor. Şunu yap diyorlar, bunu yapıyorlar. O yüzden artık cihat bitti. O yüzden ben kaçtım, kurtuldum, bilmem ne yaptım. Ve ne yapıyor? Zehirini kusuyor. Yani gittiği yerlerde ve cihattan insanları alıkoyuyor. Farkına varmadan münafıkların işlerini yapıyor. Bunlara karşı da tabii yani cihadı, mücahitleri şey etmek, müdafaa etmek. Evet, muhakkak ki cihat toprağında çok ciddi hatalar yapılıyor. Yani inşallah gelecek derslerde sahabe-i kiram yanlış hareketler yapmış. Yani Uhud Savaşı'nda düşünün. Yani hem mesela ordunun üçte biri ayrılırken Abdullah bin Ubey bin Selul ile ordunun üçte biri ayrılırken hepsi münafık değildi. Bir kısmı münafıklardan etkilenen daha imanı tam yerleşmemiş. Kalbinde bir takım hastalıklar olan kimseler de vardı. Hepsi münafık değildi yani. Sonra okçuların yerlerinden ayrılıp işte yani yenilmeye sebebiyet vermeleri, bir sürü sahabenin şehit düşmesi, yaralanması, Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta yaralanması, ölümden dönmesi. Aleyhisselatü Vesselam işi bitirmedi. Yani bu insanlarla cihad olmaz artık bitti falan. Böyle bir şeye girmedi kesinlikle. Hatta ertesi güne o Hamraul Esed'e yola çıkarken ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Dün savaşa katılmış olan sadece o kimseler hazırlık yapsınlar. Öbürleri kimse bizimle gelmeyecek. Emretti Bilal-i Habeşi işte uyarıda bulundu. Hemen ertesi sabah daha millet dün savaştan çıkmış. Yaralı, aç, yorgun. Ertesi sabah millet yine hazırlığa giriyor. Hatta yaralı olanlar bile çıkartıldı. İki sahabenin omuzunda götürmüşler düşünün. Hamraul Esed'e kadar. Niye peki Aleyhisselatü Vesselam emretti? Sadece dün savaşa katılmış olan kimseler. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam dünkü hataları o gün, ertesi günün güzel ameliyle telafi etmek istiyordu. Evet, dün hatalar yaptınız. Ordunun hezimete uğramasına sebebiyet verdiniz. Hatta kaçanlar olmuştu. Yani Uhud Savaşı'nda hani bir anda Halid ibn-i Velid işte o zaman müşrikti tabi. Atlıları alıp arka taraftan saldırınca Müslümanlara orada tabi kargaşa yaşandı, hezimet oldu. Müslümanlardan bir kısmı kaçtılar Medine'ye kadar, 4 kilometre uzak. Medine'ye kadar ulaşanlar oldu. Dağlara çekilip oturanlar oldu, zaten artık yenildik bari biz hani şey yapalım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür diye, öldü diye bir haber yayıldı. Bundan sonra artık yani savaşın bir anlamı yok diye oturanlar hani Sa'd Enes ibn-i Nadr radıyallahu anhu bazı sahabeler görüyor. Niye oturuyorsunuz diyor. Uhud savaşında yani bir yerde çatışmalar var, ölenler, yaralananlar falan oturmuşlar. Ashab'a soruyor, niye oturuyorsunuz? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Artık bundan sonra savaşmanın bir anlamı yok. O da kızıyor. Diyor ki yani kalkın o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğü yol üzere ölün. Ondan sonra eğer o ölmüşse bundan sonra hayatın bir anlamı var mıdır? Bir lezzeti olacak mıdır? Bize yakışıyor mu peki şey etmek? Yaşamak yani ondan sonra eğer o ölmüşse. Onun öldüğü yol üzere o zaman biz de ölelim. Vallahi cennetin kokusunu Uhud dağlarından alıyorum deyip saldırıya geçiyor. Ve 70 küsur darbe alıyor. Yani düşünün o kadar güçlü metanetli ki yani onu şehit edene kadar parçalamışlar, mahvetmişler. Hatta diyorlar ashab-ı kiram tanıyamadılar. Onu ta kız kardeşi gelip işte parmaklarına bakıyor. Oradan işte parmak izlerinden ne yapıyor? Anlıyor işte bu benim kardeşimdir diye. Düşünün yani oturanlar var, Medine'ye kaçanlar var işte bir kısmı. Velhasıl o kargaşa Aleyhisselatü Vesselam'da böyle hani hakkını vermemek. Yani bu beşer, neticede beşer. Biz de olsak biz daha fazlasını yaparız. Savaşlarda kolay değil yani kafalar, kollar uçuştuğu yerlerde hepsi sebat gösterecek diye. Beşer neticede. Ama Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hamraul Esed'e çıkarttı. Müşrikler ne yaptılar? Kaçıp gittiler duydukları zaman. Ya Allah Allah, dün hezimete uğrayan ordu hemen hazırlanmış. Yola koyulmuş, bir daha bizimle savaşmaya geliyorlar. Orada kaçıp gittiler. Ebu Sufyan aldı orduyu, gitti yani. Orada ne yaptılar? Savaşı kazanmış bir psikolojiyle Medine'ye döndüler. Evet, dün hata yapmıştı sahabeler ama ertesi gün zafer kazandılar. Aleyhisselatü Vesselam bir daha onlara moral verdi. Yani çünkü siz benim ashabımsınız. Bu dini taşıyan, kollayan, savaşan, mücadelesini veren sizlersiniz. Evet, dün hata yaptınız, beşersiniz. Olabilir. Ama bu demek değil ki sizi silip atacağız, bitireceğiz. Hayır. Siz yine kendinizi düzelttiniz mi? Siz çok büyük şeyler yaparsınız. Ve aynı sahabeler İslam'ın ta günümüze kadar gelmesine sebebiyet verdiler. O Uhud Savaşı'nda hani hatalar yapan sahabe. O yüzden cihadi topraklarda da tabii bu şeyler olacak. Onlar sürekli fitnesini yapan insanlar, münafık yapılı insanlar, kalbi hasta olan insanlar tabii bunları yani susturmak, bunları teşhir etmek, cihattan hatta geri kalan kimselere tavır koymak. Aleyhisselatü Vesselam hani şey savaşına, Tebük savaşına gitmeyen 3 tane sahabeye ne yaptı? Tavır koydu. 50 gün boyunca Müslümanlar konuşmadılar. Hatta emir gönderdi hanımlarına. Dedi ki kocalarınızla beraber yaşamayın, ilişkiye girmeyin. Düşünün hanımlarına kadar bile ne yaptı? Ayırdı yani yaşayamazsın. O adama yüz veremezsin, bilsin yani yapmış olduğu hatayı. Halbuki bu sahabeler takriben bütün savaşlara girmişler. Ve kötülemiyorlardı, sadece işte Ya tam sıcak bir dönem, semerenin çıktığı bir dönem, işte aslında biz de savaşa çıkacağız. Ya bin Malik diyor, her seferinde diyor hazırla, gireceğim diyor. Sonra neyse yaparım diye. İki eşi var, bahçeleri var falan. Tembelce davranıyor, ondan sonra savaştan geri kalıyor. Yani buna rağmen sahabe-i kiram bunlara ne yapmıştır? Tavır koymuştur. Hatalarını anlasınlar diye. E bugün günümüzde bırakın yani savaşı bırakmak, bir de mücahitleri sürekli kötüleyen, cihadı sürekli kötüleyen insanlar var ki bunları da tabii yani temizlemek, cihat safından temizlemek, bunları teşhir etmek, bunları yani şeylerini anlatmak, sahtekarlıklarını anlatmak tabii mücahitlere düşen bir görev yani. Evet, yine orduyu kalbi hastalıklı olan kimselerden temizlemek. Yani insanları korkutan, ürküten, yok işte emir şöyle hata yaptı, bundan da savaşa çıkılmaz, yok işte karşı taraf çok güçlü, hepimizi öldürecekler, kesecekler, atacaklar, bilmem ne yapacaklar. Hani işi velveleye verenler var. Bu tip insanlar, hasta insanlar, mürcifun deniyor bunlara. Bu tip insanlardan cemaati temizlemek gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam bu tip insanları savaşlara çıkarmıyordu. O yüzden hatta mesela hani Uhud Savaşı'nda o münafıkların yapmış oldukları o kötülükten dolayı onları savaşa da çıkarmadı. O şerefe nail olmasınlar. Bir de o hikmeti vardı. Hani dün bizimle savaşa girenler bugün bizimle beraber çıksın. O kalbi hastalıklı olanlar gelmesinler. Çünkü geldiler mi fitne yapacaklar İslam ordusunun içerisinde. Evet, yine İslam'ın yani bu savaş savaşta taktiklerden, esaslardan bir tanesi de orduyu düzene sokmak. Düzen tabii önemli bir şey. Yani bizim dinimiz düzen üzere kurulu olan bir dindir. Başıboş değildir. Hani küfürde işte disiplin vardır, intizam vardır. Ama tabii aşırıya gidiyorlar ve kafirlerden alıyorlar. Mesela Türkiye'de bir düzen çeşidi vardır askeriyede. Bu düzeni tamamıyla batıdan almışlar. Bunun gibi de değil. Ama başıboş da tamamıyla böyle gevşek bırakmak da bu da doğru değil. Aleyhisselatü Vesselam mesela savaşta sahabe-i kiramı saf halinde diziyordu. Yani o zaman böyle gerekli oluyordu savaşlarda. Saf halinde diziyordu. Hatta saftan eğri büğrü duran ne olacak ki yani bir adım ileride de olsa. Neticede savaşacak. Aleyhisselatü Vesselam hatta hani Ukkaşe bin Mihsan ne yaptı? Sopayla şey yaptı, dürttü böyle geriye çekil dedi. Ondan sonra şey yapmıştı hani Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce işte hakkı olan varsa benden hakkını alsın falan deyince ya Resulullah benim hakkım var dedi. Beni bir sopayla dürtmüştün işte beni acıtmıştın falan ben de sopayla şey yapacağım, kısas yapacağım. Aleyhisselatü Vesselam gel al dedi ama ya Resulullah dedi senin işte benim karnım çıplaktı dedi o vakit senin şimdi giyiniksin. Aleyhisselatü Vesselam karnını açtı. Düşün sahabeler böyle bakıyorlar adama. Aleyhisselatü Vesselam vefat edecek. Kısas yapacak peygambere Aleyhisselatü Vesselam. Bırakın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Öfkelenen insanları bırakın diyor. Ondan sonra gidip sarılıyor. Öpmeye başlıyor. Ağlamaya başlıyor. Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Niye böyle bir şey yaptın? Ya Resulullah diyor. Son olarak hani dünyadan ayrılmadan benim cismim senin cismine değsin diye bunun için ben yaptım. Evet, yani oradaki kıssada Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela saftan biraz öne çıkan kimseleri ne yapması? Dürtmesi, safa getirmesi. Bu neyi gösteriyor? İndibat. Yani Müslümanlar bir düzene girmeli. Savaş da bir düzen istiyor. Mesela namaz vakitlerinin belli olması. Başıboş istediğin zaman namaz kıl kafana göre. Böyle bir şey yok. Sabah namazının vakti var. O vakitte namaz kılacaksın. Öğle, ikindi, akşam, yatsı. Artı cemaatle namaz kılmanın ehemmiyeti. Hatta İmam Ahmet'e göre vaciptir. İbn-i Teymiye Rahimullah'a göre ise mescide gitmek esastır yani. Mescide gitmen lazım. Bir özrün yoksa orada namazını kılman lazım. Hatta mescide gitmezsen senin namazın sahih değildir diyor. Düşünün o kadar ağır bir fetvası var. İmam Ahmet'e göre namaz vaciptir cemaatle. Diğer yani birçok alime göre de sünnet-i müekkededir. Ama cemaatten geri kalan kimseler de tedip de edilir yani demişler. Hatta Aleyhisselatü Vesselam evleri başlarına yakacaktı yani ateşe verecekti. Cemaatle namaz kılmıyorlar diye. Demek istediğim yani cemaatle namaz kılmak mesela hani imam Allahu Ekber der. Hepsi Allahu Ekber deyip namaza dururlar. Rükuya gitti mi herkes gitmek zorunda. muhalefet ettin mi, geç kaldın mı ve de ondan önce gittin mi, daha önce gitsen namazın sahih olmuyor, batıl oluyor. Çok geriye kalmış olsan sünnete muhalefet etmiş olursun. Rükuya gidiyor. Rükudan kalkarken sen rükuya gidiyorsun. Secdeye varırken sen daha ayaktasın. Kafayı kaldıracak vakitte gidiyorsun, o kafayı kaldırıyor imam. Yani geriye kaldığın zaman da doğru bir şey değil. Namazın sıhhatine şeydir. Yani kemaline aykırı olan şeyler. Bir düzen var. İmam Allahu Ekber der, sen de dersin. Rükuya gidersen de rükuya gidersin. Yani İslam bize bir düzen öğretiyor. O yüzden askerleri de düzen üzere alıştırmak. Makamlarda yatma, kalkma, işte zamanı, bunların programı, işte ribat vakitleri, ameliyedeki düzenlemeler ile ahiri yani. Kıyafetinden silahına kadar mesela vesaire. Yani kimin silahı nerede, kimin cobesi nerede, birbirine karışmış, bu düzensizliktir. Ya bu gibi şeyler bizim dinimizde var olan şeyler. Evet, yine yani bu savaşlarda esas olan noktalardan bir tanesi kitmen, gizlilik. Aleyhisselatü Vesselam gizliliğe çok önem göstermiş. Hatta savaşlarında taktik üzere mesela diyelim ki yani A kabilesiyle savaşacak. A kabilesi bu tarafta. Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Savaşa hazırlanın diyor. Ve gerekirse ne yapıyor? Tevriye yapıyor. Ya işte bu B kabilesi var ya, yani bunlar gerçekten çok azıttılar. Bunların haddini tabii bildirmek lazım. Daha önceden hazırlık yapıyor. Aslında A kabilesine saldıracak. Ama B kabilesini zikrediyor. Millet de ne zannediyor? Ya tabii münafıklara da haber giderken, ajanlara ve etraf kabilelere, müşriklere haber giderken, he şu anda hazırlığa giriyor Aleyhisselatü Vesselam ve çok yüksek ihtimal B kabilesiyle savaşmaya çıkacaklar. B kabilesi hazırlıklara giriyor, A kabilesi nasıl olsa bizimle savaşılmayacak diye rahat duruyorlar. Hatta yola çıkarken bile ne yapıyor? B kabilesi yönüne doğru yola çıkıyor. Ondan sonra bir müddet yol aldıktan sonra yolu değiştiriyorlar. Bu sefer A kabilesine hücuma geçiyorlar. Böylece hazırlıksız onları yakalamış oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam taktiklerindendi yani. Ama bugün maalesef daha ameliyen belki bir ay sonra başlayacak. Bir ay önceden herkes duyuyor yani. Karşı taraf da duyuyor. Bir ay boyunca da hazırlık yapıyorlar. Ve maalesef ameliyeler feşele uğruyor. Ya da Aleyhisselatü Vesselam mesela komutana mektup veriyor. Askerleri al diyor. Nereye gidiyoruz ya Resulullah? Soramıyorlardı çünkü o şeyi veriyordu onlara. Millet de soramıyor. Sorsalar bile kimse bilmiyor. Bir tek Aleyhisselatü Vesselam biliyor. Komutana diyor ki al orduyu. İki gün sonra şu mıntıkada mektubu aç, ashabına oku. İki gün sonra tabii bayağı bir mesafe almış oluyorlar. Haberler artık bitti yani. O müşriklere haber gitmesi takriben imkansız. O mıntıkaya varınca mektubu açıp okuyor. He, biz şu mıntıkaya gireceğiz. Oraya savaşa gireceğiz. Ondan sonra gidip hazırlıksız ne yapıyorlardı? Savaşa giriyorlardı. Yani bu kitmen çok esasi olan bir şey. Ama maalesef bu günümüzde neredeyse bitmiş bir durumda yani. Elhamdülillah bu son dönemlerde biraz Allah'a şükür yani yapılmaya başlandı. Evet, hatta hani Kureyza oğullarında işte bir tanesi Yahudilerle arası iyiydi. Onu çağırmışlardı yani Muhammed işte ne yapabilir bize diye danışmak için. Müslümandı. Hatta işte dediler ki ne yapabilir falan filan. Orada konuşmadı ama ne yaptı? Böyle işaret gösterdi. Yani sizi kesecek. Onlar da anladılar yani bu iş ölümle netinecek. Ve çok ciddi yanlış yaptığını anladı. Ondan sonra ne yaptı? Hemen gidip kendisini Medine'de işte mescidin direğine bağladı. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çözmedikçe ben kendimi affetmeyeceğim, çözmeyeceğim diye kendisini direğe bağlattırdı. Düşünün kaç gün ta ki Aleyhisselatü Vesselam o Kureyza oğullarıyla olan meselesini çözdü. Yani onları tabii kestiler falan. Ondan sonra geldi onu ne yaptı? Kendi eliyle çözdü. Kendisine böyle bir ceza verdi. Niye? Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrını ortaya çıkardı diye. Evet. Evet, yine İslam'da anlaşmalar vardır. Sulh vardır. Yani yeri gelir belki sulha ihtiyaç duyarsın. Aleyhisselatü Vesselam bazı kabilelerle sulha giriyordu gelecek yapmış olduğu seriyelerde. Yani bütün müşriklere karşı savaş ilan etmedi. Niye? Çünkü gücü yetmiyordu. Mesela Medine'ye gider gitmez Aleyhisselatü Vesselam işte oradaki üç Yahudi kabilesiyle anlaşmaya oturdu. Sonra münafıklar vardı Medine'de. Münafıklara karşı savaş başlatmadı. Çünkü hem içeride savaş hem dışarıda savaş. Yani içeride münafıklarla çatış. Dışarıda hemen Medine'de Yahudilerle savaş. Müşrikler falan da var daha Medine'de. Onlarla da savaş. Sonra etraf kabilelere karşı savaş başlat. Sonra müşriklere karşı, Mekkeli müşriklere karşı zaten savaş içindesin. Bir de bu işin bir de arka planda Rumlar var, bir de Furslar var. Bir de onlarla bir cephe aç. Tabii ki İslam devletini hemen bitirirlerdi. Yani devletin mesela yapmış olduğu en büyük hatalardan, yani onu bitiren en büyük hatalardan bir tanesi de ne oldu? Her tarafa cephe açması. Olduğu mıntıkalarda Müslüman fasillere saldırdı. Demokratik fasillere saldırdı. Ondan sonra işte diğer düşmanlarla savaşa girdi. Olduğu mesela büyük ordularla savaşa girdi. Bir de meseleyi daha da açtı. Takriben dünyada yani devleye karşı tavır koyan bütün neredeyse devletlere savaş ilan etti ve fertlerini işte mesela Avrupa'da, Amerika'da her yerde işte patlatın, vurun, bıçakla saldırın, taşla kafasını ezin, şunu yapın, bunu edin. Her tarafta ne yaptı? Savaş başlattı. İçeride, dışarıda yani belki 100 tane cepheye senin belli bir kapasiten var, sayın var, imkanın var. E bunlar hepsi değil yani bunların dörtte biri senin üzerinde toplansalar zaten seni bitirecekler ve bunu da yaptılar yani. Her taraftan yani ona karşı savaşa başladılar ve 5 sene daha takriben sürmedi. Dünyanın en büyük ordusuna yani hani örgüt olarak, cemaat olarak şu son asırda yani en büyük hani örgüte sahip olan silah yönden, eleman yönünden, para yönünden, imkan, medya her yönden çok yüksek kuvvetleri vardı ama en fazla ne yaptı? 5 sene sürdü ve çok büyük bir çöküş içerisine girdi. Neydi hatası? Sulh diye bir şey tanımıyor adam. İşte ne bileyim bir siyaset, yani savaşlarda bir siyaset diye bir şey tanımıyor. Allah bizimle beraberdir, ölene kadar savaşacağız. Tabii ki Allah seninle beraberdir. Allah sahabe-i kiramla da beraberdi ama sen yeri gelir isyan ettiğin zaman da Allah seninle beraber olmaz. Orada da Allah'a da iftira atma. Allah seninle beraber yok. Yeri gelir isyan ettiğin zaman seni düşmanla baş başa bırakır, seni hezimete uğratırlar yani. O yüzden ayette diyor ve in cenahu lis-selmi fajnah laha ve tevekkel alallah. Eğer ki onlar barışa yönelirlerse sen de barışa gir, sulh yap ve Allah'a tevekkül et. Yeri gelir çünkü gücün, kuvvetin yani yeterli değildir. Orada senin için bir fırsat kendini bina etme, güçlendirme, davet yapma, eleman kazanma, elemanlarını mesela hazırlama. Şu anda mesela hani biraz soğuk bir dönem yaşıyoruz. E bu bizim için büyük bir fırsat yani kendimizi eğitmek, işte kardeşlerimizi eğitmek, davet yapmak, eleman kazanmak, işte noktalarımızı güçlendirmek, hatalarımızı görüp tasfiye etmek. Yani büyük bir fırsat. Allah-u Teala hani siyasete binan yanlış olur, doğru olur. O ayrı bir şey. Allah-u Teala yeri gelir belki o fırsatı bize verir. Şu anda mesela kafirlerin birbirleriyle olan anlaşamamaları bu bizim için mesela kar. Yoksa çoktan bizi belki silmişlerdi ya bu mutlakalardan. Ama elhamdülillah bir takım ihtilaflardan dolayı biz de biraz ne yapıyoruz? Rahat nefes alabiliyoruz. Bu bizim için nedir? Büyük bir fırsattır. Yani kendimizi bina etme, düzeltme yönünde. Evet. Esirler konusunda işte İslam'da tabii çözümler vardır. Esirler ele geçtiği zaman İslam komutanı birkaç muamele konusunda serbesttir. Ya bunlara mesela minnet edip serbest bırakabilir. Maslahat olur. Hiçbir şey yani öldürmeden ve da ondan bir fidye bir şey almadan yeri gelir belki esiri bırakırsın. Onu ve belki aşiretini, kabiletini ne yapacaksın? Kazanacaksın. İslam'a girmelerine ve da sana destekçi olmalarına sebebiyet vereceksin. Ya da işte fidye karşılığında belki şey yapacaksın. Para karşılığında yani bırakabilir. Paraya ihtiyaç varsa ciddi. Ya da işte esir takası olabilir yani. Müslüman esirler vardır. O esirleri kurtarmak adına düşman şey, kafir olanlar, düşmanlar bırakılır. Veyahut da bunlar öldürülürler. Öldürebilir. Artık komutanın uygun gördüğü, ümmete ihanet etmeyecek şekilde Müslümanların maslahatına olacak olan şeyi yapmakla mükelleftir. Ona göre muamele yapar. Fakat özellikle İslam'ın yani zayıf olduğu, Müslümanların zayıf olduğu dönemlerde esirleri serbest bırakma değil de öldürme siyaseti daha galip geliyor. Daha doğru olan bir siyasettir. O yüzden mesela Bedir Savaşı'nda da Müslümanlar zayıftı. Aleyhisselatü Vesselam danıştı sahabelere. İşte bu esirler konusunda ne yapalım? Ne dersiniz? Ebu Bekir radıyallahu anh'a danıştı. Dedi ki, ya Resulullah dedi, bunlar hep kabili yani bizim akrabalarımız sayılırlar. Hem yani maddi yönden zayıfız. Onlardan fidye alsak aynı zamanda işte belki işte kalplerin İslam'a ısınmasına sebebiyet verir. Akrabaları şu bu İslam'a girenler olur. Yani bunları şey yapsak, bıraksak, öldürmesek bizim için büyük kâr olacak. Ömer radıyallahu anh'a sordu. Ya Resulullah dedi, benim siyasetim böyle değil dedi. Bunların hepsinin öldürülmesi. Bana akrabamı teslim et, ben onu öldüreyim. İşte Ali'ye kardeşini ver, onun kafasını vursun. Falan sahabeye falanı ver, akraba hep yani. Önce onlardan başlasınlar. Bunları öldürelim ya Resulullah dedi. Küfrün ileri gelenleri var içerisinde. Aleyhisselatü Vesselam dedi, ben de Ebu Bekir'e katılıyorum dedi. Yani siyasetini daha doğru görüyorum esirler konusunda. Ve o siyaseti alıp hani şey yaptılar, fidye karşılığında bıraktılar. Fidyesi olmayan kişi de Müslüman çocuklara 10 kişiye okuma yazma öğretiyordu. Ama daha sonra Allah-u Teala vahiy indirdi ve çok hani ciddi bir hata yaptıklarını beyan etti. Yani Allah-u Teala daha önce bir hak şeyi olmasaydı, hani vaadi olmasaydı size azap dokunurdu. Hani esirleri serbest bırakma noktasında. Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir radıyallahu anh'a oturup ağlamaya başladılar. Hani nasıl böyle bir hataya düştük şeklinde. Ömer adının geldiği gün baktı ki ağlıyorlar. Hayırdır ya Resulullah, niye ağlıyorsunuz? Bana da anlatın. Ağlanacak bir durum varsa ağlayayım. Ağlanacak bir durum yoksa ağlar gibi yapayım. Hani ben de size benzeyeyim. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam onu anlatıyor. Yani senin görüşün haklıydı bu noktada. Biz ciddi bir hata yaptık. Esirleri bırakma konusunda. O yüzden Müslümanların zayıf oldukları dönemlerde esir bırakma değil de esirleri öldürme, özellikle de küfrün ileri gelenlerini öldürme önemli bir siyaset. Çünkü bunları serbest bıraktığın zaman bunlar bir daha güçlenip sana karşı ciddi savaşlara girecekler. Verilmiş olan sözler, anlaşmalara riayet edilmesi gerekiyor. Bizim dinimiz adalet üzere, doğruluk üzere haindir. Ya onlar hain insanlar, ben de onlara hainlik yapayım. Ben de onlara yalan söyleyeyim. Ben de onlara karşı ben de kalleşçe davranayım. Onlar çünkü bize karşı kalleşler. Ben de kalleş olayım. Bizim dinimizde bu yok. وَاَوْفُ بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا اَحَدْتُمْ Anlaşmaya girdiğiniz zaman, söz verdiğiniz zaman anlaşmalarınıza sahip çıkın. Söz verdiğiniz zaman sözlerinize sahip çıkın diye Allah-u Teala'nın emri var bu konuda. Ya bu noktalarda dürüst olmamız lazım. Anlaşmaya girmişsek bir kavimle, söz vermişsek o anlaşmaya riayet etmemiz lazım. Sözümüzü yerine getirmemiz lazım. Ancak eğer ki karşı taraftan ihanet, şubu yani şeyler görürsek bozarız ve hatta yani böyle bir şeyler varsa, işaretler ya da maslahatımız yönünde artık maslahat bitmişse o zaman ilan ederiz. Hani anlaşmamız vardı, haberiniz olsun ki artık anlaşmayı bitirdik. Yani aniden saldırıp anlaşma var diye aniden haince saldırıp öldürmek bizim dinimizde yasaklanmış. Çünkü bizim dinimiz adalet dini, doğruluk dini. Senin yapmış olduğun doğru hareketler sebebiyle ne olur? Allah seni muvaffak eder, karşı tarafın İslam'a girmesine sebebiyet verirsin. Dışarıdaki insanlar senin doğruluğunu, güzel savaşlarını gördüğü zaman ne yaparlar? Ya Müslüman olurlar ya da Müslüman olmasalar bile sana saygı duyanlar. Hani bir ara Taliban'da bir İngiliz gazeteci yakalamışlardı. Casus bir kadın. Aslında yani gazeteci diye casusluk yapıyor. Yakalamışlardı ve çok güzel muamele yapmışlardı. En son serbest bırakıyorlar ama bir şartla, diyorlar ki İslam'ı araştır diyorlar. İslam'ı araştırırsan biz seni serbest bırakacağız. O da o sözü veriyor. Serbest bırakıyorlar. İngiltere'ye dönüyor. İslam'ı araştırıyor. Ondan sonra kadın Müslüman oldu. Sonra yazılar yazmaya başladı. Taliban işte terörist değil, hain değil, şu değil, bu değil. Bayağı oyunları övmeye başladı. Hatta biraz okumuştum işte diyor ben yakalandığım zaman korktum işte bunlar bana tecavüz edecekler vahşi insanlar işte olduğum hücrede erkekler bana saldıracak falan. Hiç böyle değildi diyor. Erkekler benden yüz çeviriyordu. Bakmıyorlardı hatta. İşte bana kadın gönderdiler beni ararken, sorgularken, yeme içme vesaire noktalarda tamamıyla bana iyi davrandılar. Hiçbir zarar görmedim. Dolayısıyla bunlar gerçekten haklı insanlar. Kendi topraklarını, davalarını işte müdafaa etmek için savaşıyorlar falan bir sürü övücü şey yapmıştı. Yani bu çok güzel bir şey yani. Belki onun sebebiyle İslam'a girenler oldu. Ya da İslam'a girmese bile Müslümanlara düşman olan bir kimse artık saygı duymaya başlıyor. Sevmeye başlıyor hatta. Hatta destekçi oluyor. Belki adam kafirdir ama ne yapıyor? Diyor ki bunlar dürüst. Maddi yönden desteklemek lazım. Hatta birisi, bir kardeş var belki tanıyanınız oldu. Afganistan'da bulundu bir müddet. Buraya da geldi. Avustralyalı birisi. Afgan halkının yani şeyini diyor. Hani mazlum insanlar, dürüst insanlar. Yani onları sevdim diyor. Ben de o zaman Hristiyandım. Ama yani Hristiyan sadece sözde. Yoksa din takriben bir şey tanımazdı. Amerika'nın zulmüne karşı diyor savaşmak için bindim gittim diyor Pakistan'a. Oradan tabii dediler sen Müslüman olmadığın için seni cihada almazlar. Müslüman olman lazım. Sonra orada tabii Müslüman olmasına sebebiyet vermişler. Bir müddet onların yanında kalmış. 6 ay sonra da işte cepheye girmiş, savaşmaya başlamış. Bu mesele diyor yani mücahitleri güzel bir surette tanıyor. Karşı tarafın işte zalim, hain, yalancı, despot olduğunu yani görmüş yani. O yüzden Müslümanlar da dürüst olurlarsa savaşlarında hani bu gibi şeylerle de ne yaparlar? Karşılaşırlar. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye tabi intikal ettikten sonra devletini kururken tabi hemen ne yaptı? Orada ilk etapta işte mescit yaptı. Mescitte Müslümanları eğitmek, onları oralarda hazırlamak. Yani esası üzerine mescit kültürünü ne yaptı? Müslümanların içerisine soktu. Bu mescit kültürü de çok çok önemli yani. Bu noktalarda Müslümanların çok büyük zaafı var. Yani mescitlerden eskiden İslam orduları mescitlerden harekete geçiyorlardı. Mescitlerde eğitim alıyorlardı. Rabbim o hale döndürsün inşallah mescitlerimizi. Ondan sonra Ensar Muhacir daha doğrusu Ensar ve Muhacir kardeşliğini yaptı. Pekiştirdi. Bunlar kardeşçe ne yapsınlar? Savaşsınlar diye. Ve o Medine'de tabii olduğu dönemde de oturmadı. Yani şu anda artık yani devlet kurma zamanı, savaşma zamanı değil. Bilakis savaş için artık Aleyhisselatü Vesselam hazırlıklara başladı. Çünkü belli ki büyük savaşlar olacak. Müslümanları o hal üzere bırakmayacaklar, razı olmayacaklar. Yani etraf kabileler, oradaki bölgedeki yani Medine içerisindeki münafıklardan, müşriklerden tutun, Yahudilerden tutun, etraftaki müşrikler. Ondan sonra Ceziretul Arab'ın dışındaki Hristiyanlar, Yahudiler, diğer din sahipleri yani batıl dinler hiçbirisi memnun olmayacak, razı olmayacak. Müslümanları bitirmek için hep harekete geçecekler. Bunu çok iyi biliyordu Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden sürekli hazırlık yaptı. Ve Medine döneminde de o büyük savaş, hani Bedir Savaşı kopmadan önce de devriyeler diye bir şey var. Bir sürü seriye olsun ve gerek gazve olsun. Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi de girip komutanlık yapmış. Ne yapmıştır? Aleyhisselatü Vesselam seriyeleri çıkarmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de hani olduğu dönemde ne yaptı? Seriyeler çıkardı. Bunlardan bir tanesi mesela Hamza radıyallahu anh'u komutanlık verdi ve 30 sahabe verdi ona. Ve dedi ki müşriklerin kafilesi geçecek. 300 kişilik. Ve başlarında da Ebu Cehil var. Ya o zaman tabii müşriklerin kafileleri ne yapıyordu? Mekke'den Şam'a gidiyorlardı. Şam'a giderken Medine'nin yanından takriben geçiyor. Bir kısmı da Yemen taraflarına gidiyordu. Bazı bölgelere gidip oralarda ticari şeyler yapıyorlardı. Bu ticari şeylerini keselim. Vuralım yani ekonomikmen müşrikleri ne yapalım? Zayıflatalım. Aynı zamanda bizim elimizden Mekke'de almış oldukları mallarımızın bir kısmını da geri çevirmiş oluruz diye Aleyhisselatü Vesselam 30 kişilik bir seriye gönderiyor. Ve Kızıldeniz'in olduğu yani bölgelere kadar gidiyorlar. Oralarda Yani kafileyi buluyorlar. Hatta savaşmak istiyorlar fakat orada müşrik bir kabile devreye giriyor. İki tarafı da engelliyor. Yani savaşmaktan engelliyor. O şekilde geri dönüyorlar. Başka bir seriye gönderiyor. Aleyhisselatü Vesselam tabi sürekli elemanlarını gönderiyor. Haber alıyor. Müşrikler ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? İşte onların haberlerini alıyor. İşte kafile mafile çıktığı zaman da o kafileyi vurma, ele geçirme hazırlığına giriyordu Aleyhisselatü Vesselam. Yani boş oturmuyordu Medine'de. Yine bir seriye gönderiyor. Yine Ebu Sufyan İbn Harp başkanlığında yine bir kafile var. Müşriklerin kafilesi. 200 elemanı var. Yani düşünün yeri geliyor. Elemanları çok fazla. Malları var. Az bir sahabe gönderiyordu Aleyhisselatü Vesselam. Yani yeterli olacak şekilde. 60 kişiyi gönderdi Aleyhisselatü Vesselam. Ve o şeyde de yani kafileyi basıyorlar fakat yani tam böyle bir şey olmuyor. Tam büyük bir savaş olmuyor. Karşı taraf, iki taraf birbirlerine ne yapıyorlar? Oklar falan atmaya başlıyorlar. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas ilk defa yani Allah yolunda ok kullanan da sahabe odur. Orada ilk defa yani atış yapan Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Karşılıklı atışmalar oluyor. O şekilde Müslümanlar geri dönüyor. Tabii artık Mekke'li müşrikler ne fikrini aldılar? Bizim kafileler çok rahat bir şekilde artık bundan sonra gidip gelemeyecek. Bizim için de artık emniyet yok. Biz Müslümanları yani emniyetini işte çok şeye soktuk, zarar verdik ama onlar da artık böyle rahat uyumamıza şey yapmayacaklar, göz yummayacaklar diye o fikri artık almaya başladılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam yine Sa'd bin Ebi Vakkas seriyesi gönderiyor. Yani bunlar hepsi aralıklı böyle. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi komutanlığa geçip 200 sahabeyi alıyor. Veddan gazvesi deniyor buna. Daha Mekke şeyden Bedir'den önceki olan savaş. Yine kafile basmaya gidiyor. Fakat kafile kaçıp gidiyorlar. Yetişemiyor Müslümanlar. Aynen Bedir'de olduğu gibi yetişemiyorlar. Ve o Aleyhisselatü Vesselam geri dönerken etraf olan şeyleri ne yapıyor? Anlaşmalara giriyor. O müşrik kabilelerle ne yapıyor? Anlaşmalara giriyor. Hani siz bize saldırmayın, biz size saldırmayalım. Sizinle şu anda bizim bir savaşımız, bir şeyimiz yok. Yani bizim sıkıntımız Mekke'deki Kureyşlerle. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hani yani düşmanları azaltma, tarafsızlaştırma siyasetine giriyor. Yani etapta zayıf iken. Sonra Buvat gazvesi diye bir şey var. Yine Aleyhisselatü Vesselam komutanlığa geçiyor. Kendisi bizzat düşünün savaşa çıkıyor. 200 kişi alıyor yine kafile basmaya. Ve kafileye işte basmaya giderken kaçıyorlar. Kafile kaçıyor. Yine orada onlara ciddi bir zarar veremeden Aleyhisselatü Vesselam geri dönüyor. Her seferinde geri dönerken yani etraftaki bazı kabilelerle ne yapıyor? Anlaşmalara giriyor. Yani her seferinde tabii değişik mıntıkalara gidiyorlar. Oradaki kabilelerle anlaşmalara girmeye çalışıyor Aleyhisselatü Vesselam. En azından vetta yani onları tarafsızlaştırma siyaseti gidiyor. Zil Aşire diye bir gazve var. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlığında 200 kişi yine alıp çıkıyor. Yine kafileyi kaçırıyor. Sonra bir ara müşrikler Müslümanların şeylerine yani Beytülmal'a ait olan develere işte koyunlara saldırıyorlar, alıp götürüyorlar, çalıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam haber alınca hemen ne yapıyor? Kendisi işte ordu çıkartıyor 200 kişi ve o müşriklerin peşine veriyor. Ve tabii yolda yetişti yani onlara yetişince bunlar kaçıp hayvanları bırakıp kaçıp gidiyorlar, dağılıp gidiyorlar. O şekilde Müslümanların mallarını kurtarmış oluyor. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam seriye gönderiyor. Abdullah İbn-i Cahş, Bedir'den önceki son seriye 12 kişi gönderiyor. Ve işte bunlara 2 gün sonra yani vermiş olduğum mektubu açarsın okursun ashabına diye şey yapıyor, mektubu veriyor. Ondan sonra okuyorlar. İşte şu mıntıkadan geçen kafireyi basın diye Aleyhisselatü Vesselam yazmış ve tabi ashabını da serbest bırakıyor. Yani böyle zoraki değil. Tabi 12 kişi hepsi gönüllü ona tamam diyorlar. Biz tabi ki bu savaşta varız diye saldırıyorlar kafileye ve kafileden işte bir kişiyi öldürüyorlar. İki kişiyi esir alıp Mekke'ye Medine'ye getiriyorlar. bir takım işte ticari şeyleri alıp getiriyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam Bedir'den önce yani bu gibi seriyeler gönderiyor. İşte kendisi gazvelere katılıyor. Bunun tabii bir takım faydaları var. Bunların başta faydası birincisi ashab-ı kiramı cihada alıştırmak. Yani sen bir askeri bıraktığın zaman bir mücahidi belli bir müddet sonra nasıl demir paslanır. Mücahit de artık böyle savaştan soğur. Ama sen bunu savaşla şey yaparsan, meşgul edersen o her zaman hazırlıklı olur. Her zaman maneviyatı yüksek, hazırlıklı olur. Ashab-ı kiramı da işte savaşa, cihada alıştırma yani projesiydi başta. Aleyhisselatü Vesselam ashabını buna alıştırıyordu. İkincisi Medine'nin etrafındaki olan kabileleri tanıma, yolları tanıma, işte hangi bölgede kimler var, onların yani durumlarını bilme. Çünkü ilerideki olacak olan büyük savaşlarda bilmesi lazım. Düşman kim, dost kim, biz nerelerden gidip gelebiliriz, nerelerde sığınabiliriz, nerelerden çekilebiliriz. Yani mıntıkayı tanımak mücahitler açısından çok çok önemli savaşılan bölgelerde. Başka bir faydası işte etraf olan gerek Medine'deki o münafıklar, müşrikler, işte Yahudiler, etraftaki müşrikler, yani etrafta, uzakta, yakında kim varsa müşrik, kafir olanlar orada Müslümanların gücünü görüyorlardı, duyuyorlardı. Seriye çıkmış, işte gazve, savaş için gitmişler falan, işte savaşamamışlar ve de çatışmaya girmişler. Şu olmuş, bu olmuş, ya bunlar ney mi, bunlar nasıl insanlar, Müslümanlar? Ya basit bir lokma değil yani, öyle saldırıp hepsini bertaraf edecek şey değil yani bunlar. İster istemez ne yapıyor? Bu bir korku vermeye başlıyor etrafa. Müslümanları daha emin bir şekilde hareket etmelerine sebebiyet veriyor. Daha bir aziz kılıyor, davetleri daha bir tesirli oluyor. Aynı zamanda işte yollar tanınıyor, kabileler tanınıyor. O kabilelerden bir kısmı işte tarafsızlaştırılırsa, barış yapılırsa bu çok faydası var. İleriki yani hani hepsi Müslümanların başına çullanmaması için. Belki sen uzak bir bölgeye savaşa gideceksin. Hatta yenmiş olsan bile yolda sen hücuma uğrarsan diğer kabileler tarafından Medine varamazsın. Yolda ne yaparsın? Bitersin yani. Aleyhisselatü Vesselam o etraftaki bölgeleri de böylece ister istemez kontrol altına alıyordu. Mekkeli müşriklerin artık rahatı da falan kaçmıştı. Artı işte ekonomik yönden de büyük bir faydası olur diye Müslümanlara, özellikle kafilelere şey yapıyordu, ağırlık veriyordu. Eğer ki ele geçerse Müslümanlar ekonomik yönden yani rahatlayacaklar biraz daha. Aynı zamanda kafirlerin ekonomisini yani düşmanın ekonomisini ne yapıyordu? Zayıflatıyordu. Mekkeli müşriklerin ekonomisi burada tabii ciddi darbeler alıyordu. Yani her seferinde kafilesi yani basılmasıyla tehlikeli yani tehlikeyle yüz yüze kaldığı zaman ona göre hani hazırlıklar yapıyor, ona göre masraflar yapıyor. Günümüzde de hani bu çok önemli bir şey. Düşmanı ekonomikmen çökertmen. Yeri gelir belki sen 500 bin dolarla işte bir masraf yaparsın, bir zarar verici bir şey yaparsın. Düşman bunun karşılığında 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon masraf yapar. Sırf senin yaptığın o yani hamleden dolayı. Örnek veriyorum bir ara mesela Yemen mücahitleri işte bir kargoyla bir bomba göndermişlerdi Amerika'ya. Bu cihazlarda yani belli olmayan bir şekilde yapmışlardı o patlayıcıyı. Orada patlayınca bu sefer ya nasıl bir cihazlarda belli olmadı. Artık var olan bütün cihazları takriben Amerika değiştirmişti. O patlayıcı yani tanıyacak cihazları şey yapmıştı, satın almıştı. Derken milyonlarca dolara şey yapmıştı, zarara sokmuştu Amerika'yı. Belki senin yapacağın en basit mesela hani bir bomba çeşidi. Ya da işte havaalanına mesela diyelim ki bir ara hani mücahitler bindiler. İşte bir tanesi kendisini patlatmak istedi fakat olmadı. Yani elbisenin içinde patlayıcı yapmış. Kumaşı patlayıcı olarak yapmış. Ayakkabısı işte plastik falan plastik şeklinde patlayacaktı. Yani şey olmadı. Nasip olmadı fakat bu onlara çok ciddi zararlar veriyor yani. Hani havaalanlardaki almış oldukları tedbirler dışında, içeride, işte uçaklarda vesaire o kadar ciddi masraflara giriyorlar ki. Bunun gibi böyle düzene, yani bu düşmanlara ekonomik yönden zarar vermek çok çok önemli. Çünkü özellikle bu küfür kuvvetleri ekonomik varlık üzerinde duruyorlar. Bugün Amerika'nın mesela ekonomisi zayıflasın, Allah'ın izniyle büyük devlet çöker gider. Yani hani askeri yönden gerek yok yani. Ekonomisini çökert, biiznillah o kendisi çökecektir. Askerler birbirini yerler. Yani halk birbirlerini yemeye başlar, fakirleşseler. Bu çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam bunu da işte şey yapıyordu. Ashabına bunu öğretiyordu. Hani ekonomik yönden darbeler vurmak. Bir de sahabe-i kiramı yani gizliliğe alıştırmak. Bu seriyelerde hani gizliliğe riayet edip işte çıkıp kimseye bildirmemek. Yani giderken, gelirken yollarda tedbir alaraktan git gel gitmen. Yani bu yönden de ashab-ı kiram yetişmiş oluyorlardı. Hatta bu hani mektup yazıp işte şu mıntıkada açın ya da işte bir sağa gösterip solla vurma taktiğiyle mesela bir mıntıkaya giderken yolu değiştirme. Yani bu daha sonraki olan savaşlarda yani kafirler için örnek olmuştur. Yani onlar da bu noktalarda yani gelişmeye başlamışlar. Mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'na girdiği zaman bu şifreleme tekniğine girmiştir. Yani ordularını şey yaparken, yönlendirirken komutanlarını sürekli göndermiş olduğu mektuplar hep şifreli yollarla gönderiyor. Karşı taraf o şifreleri alıp çözene kadar bayağı bir müddet geçiyordu yani. Bu konuda yani başarı kat ettiler bazı alanlarda. Ve tabii şeyler bu Alman işte şeyleri tabii ileri gelenler diyorlar ki bu şifreleme olayı ilk defa bizim işte askerlerimizde oldu, bizim ordumuzda oldu. İşte dünyaya hava atıyorlar yani bizde oldu. Halbuki 1400 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyinde vardı yani bu savaşlarda şifreleme yani hani bir mektup yazıp bunu gizleyip işte götürüp bir mıntıkada açmak, ona göre komutanı yönlendirme. Bu önemli bir şey yani hani kitmen, gizlilik, ona göre yani komutanları eğitmek, ona göre askerleri eğitmek. Evet, bugün bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek dersimizde Bedir gazvesi, burada Aleyhisselatü Vesselam'ın faaliyetleri neler yaptı, bu savaşta alınacak tecrübeler, faydalar yani bir komutan olarak, bir asker olarak ne gibi faydaları var. İnşallah bunu öğrenmeye çalışacağız. Tabii yani siyerden sık sık işleyeceğiz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir faaliyeti nedir? Bütün ümmete örnektir. Komutanlara olsun, işte askerlere olsun, Müslümanlara olsun. Her bir yani kesinlikle atlamamak lazım. Siyeri ben tavsiye ederim. İnce ince okumak lazım. Değişik kitaplardan okumak lazım. İnanın ki siyer okunduğu zaman her seferinde Subhanallah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir faaliyetinde onlarca, yüzlerce hikmet çıkıyor. Yani Subhanallah böyle hiç boş bir şey yok. Hepsi terbiyevi şeyler. Bizim için, Müslümanlar için. O yüzden yani siyer üzerinde sık sık inşallah duracağım bu derslerde. Rabbim fehmetmeyi, amel etmeyi cümlemize nasip bir meser eylesin. Kafirlere karşı bize zafer versin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.